Ayrım 14.
Turner, bütün mal ve hizmetlerin üretimiyle ilgili olarak sorduğu "Kim neye, kimin yararına karar veriyor?" sorusuyla gereksinimlerin gelişmiş ülkelerde ve onların yolunu izlemek isteyen yoksul ülkelerde nasıl karşılanmak istendiğini sorgulamak istemektedir. Ona göre günlük hayatın başta sağlık, eğitim ve konut olmak üzere bütün gereksinimleriyle değerleri kurumsallaştıran, örgütlerden geçen bir yabancılaşması söz konusudur. Nasıl ki artık bilgi öğretimle, okullu olmayla ve nihayet diplomayla bir tutulmakta, sağlıklı olma hastane servisleriyle karıştırılmaktadır. Aynı biçimde konut sözcüğü de konut birimlerini ve bunları yapan büyük inşaat kuruluşları ve yönetim merkezlerini hatırlatmaktadır. Gelişmiş ülkelerde diğerleri gibi konut gereksinimine de değerleri ticarileştiren ve kurumsallaştıran böyle bir anlayışla çözüm bulunamayacağını, şimdiye kadarki uygulamaların da kısa sürede büyük sakıncalar doğurduğunu ileri süren bu görüşler doğal olarak kendi evini kendin yap gibi formülleri çağrıştırmaktadır. Yine bu görüşler Ivan Illich'in tezlerine çok yakındır. Illich de 1945'te Massachusetts'teki ailelerin üçte biri ya tamamen içinde oturanların eseri olan ya da onların planları ve yönlendirmesiyle yapılmış bir evde oturuyordu. 1970'te ise bu türden evlerin bütün evleri oranı %11'den fazla değildi. Bu zaman zarfında konut bir numaralı sorun haline gelmişti derken, Turner gibi her sorunda olduğu gibi konut sorununda da merkezi planlamadan uzak, katılıma imkan veren bir teknolojiyle desteklenmiş yerel bir otonominin çok daha başarılı olacağını vurgulamaktadır. Birçok yazarın konut sorununun en uygun biçimde çözümlenmesi için katılımdan söz etmeleri, ister istemez bizim gibi gecekondusu bol ülkelerin insanlarını gülümsetecektir. Zaten 3. Dünya denilen dünyanın kentlerinin büyük bölümünü yurttaşların katılımı, hem de tam bir katılım planından yapımına kadar ile kurulmuş mahalleler oluşturmamakta mıdır? Eğer Illich'in dediği gibi insan ancak emek verdiği bir yeri evim diye benimseyebiliyorsa, gecekondular bu hazzı fazlasıyla vermemekte midir? Yeni bir şeymiş gibi sunulmak istenen evini kendin yap formülü bu ülkelerde zaten yıllardır yürürlükte değil midir? Bütün bu türden sorular sosyal konutun ev gereksinimini en uygun biçimde karşılayacak tek çözüm olarak görüldüğü ülkelerde ister istemez akla gelecektir. Akla gelmekte haklıdır çünkü devletin konut sorunu gibi bir sorunu olmadığı bu ülkelerde kent nüfusunun yarısını barındıran gecekondu mahalleleri insanların en temel gereksinimlerine cevap vermeyecek derecede unutulmuştur. Dolayısıyla katılımsız da olsa suyu, elektriği, yolu, lağımı olan bir konut üzerinde çeşitlemeler yapmanın sırası değildir. Akla gelmekte haksızdır çünkü gelişmiş ülkelerin uyguladığı konut politikasına yönelerek hiçbir şeyine katılmadan içine girilen konutların da kısa sürede istenmeyen yer olacağı açıktır. Dolayısıyla isteyen insanların evlerini kendilerinin planlayıp yapmaları, kendilerine gerekli teknik ve parasal yardım yapılmak şartıyla desteklenmesi gerekli bir girişimdir. Nitekim gecekondu mahallelerini hemen kazınması gerektiği yerler olarak görmeyip onlarda olumlu bir şeyler bulan, hatta sırasında onların övgüsünü yapan yazarların söyledikleri de başka bir şey değildir. Turner, yurttaşların katılımı ilkesinin yoksul ülkelerde ileri demokrasinin bir biçimi olarak anlaşılmadığının bilindiğini, yapmak istediği şeyin birçok suçlamalarda sözü edildiği gibi kentlerdeki yoksul insanların kötü hayat şartlarını övmek ya da bu insanların tek başlarına parasız, kötü malzemeyle yaptıkları evleri model olarak sunmak olmadığını, bu hareketin temsil ettiği çok büyük potansiyelin önemini vurgulamaya çalıştığını söylemektedir. İnsanları eşya gibi görerek onları etraflarına ördüğü ve ancak kağıdını değiştirebilecekleri duvarlar içinde mutsuz kılan, kurduğu kentlerin boş yeşil alanlarıyla insanların ruhsal dengesini alt üst eden, merkeziyetçi konut politikasına en sert eleştirileri getiren bir başka yazar, psikiyatr Leonard Duhl içinde gecekondu mahalleleri üzerinde düşünülmeden reddedilecek bir yerleşme biçimi değildir. Duhl'a göre gecekondular birçok grup için şimdiye kadar hiçbir şehircinin eş değerini bulamadığı bir çekicilik taşımaktadır. Gecekondularda yaşayanlar burada köylerinin bir benzerini kurup bir komünite oluşturmaktadırlar. Onlar için fiziksel çevre kişiliklerinin bir elemanı, evlerin yakınlığı, mahallenin gürültüsü bir gereksinimdir. Bu insanlar için kendilerinin olan bu dünyadan çıkıp gereksinimlerine cevap vermeyen yeni toplu konutların steril sardalya kutularına yerleşmek beraberinde büyük bir sarsıntıyı da getirecektir. Fakat yine Durla göre de gecekondu mahallelerinin insan ilişkilerine olumlu katkısının belirtilmesinden, buraların olduğu gibi korunması gerektiği biçiminde bir sonuç çıkarılmamalıdır. O da yeni kentlerin orada yaşayan bütün tabakaların özlemlerini karşılayabilmesi için yeni yollar bulmak gerektiğini söylemektedir. Mimar Emil Alod'un Brezilya'daki gecekondulardan orada yoksulluk, düzensizlik, pislik varsa da çocuklar özgürler, her tarafta koşuşuyor, istediklerini yapıyorlar diye söz etmesi haklı olarak aynı yerlerde yalnızca çocuk ölümleri oranının yüksek olması gerçeğinden kalkarak bile tepkiyle karşılanabilir. Fakat Fransa'da büyük siteler kuran Emil Alud gibi bir mimarın bu kışkırtıcı sözleri bile bir yanlışla birlikte bir doğruyu, bütün insanların benzer mekanlarda mutlu olmayacakları doğrusunu dile getirdiğinden önemlidir. Mısırlı bir mimar olan Hasan Fatih'e göre de Gaza etrafında mültecilerin yaptıkları gecekondular, susuzluklarına, yolsuzluklarına ve benzerine rağmen bir takım uluslararası yardım kuruluşlarının yaptığı iç karartıcı tesislerden çok daha güzeldir. Hasan Fatih de haklı olarak gecekonduların kuruluşundaki yaratıcılıktan, kendilerine hiçbir şey verilmeyen milyonlarca insanın konut sorunlarının çözümünde gösterdikleri inanılmaz çabadan, Lima'da yaşanan bir olaydan kalkarak övgüyle söz etmektedir. 1959'da Lima'da 100 bin kişi kente 17 kilometre uzaklıktaki boş bir alana yerleşmek için gizlice örgütlenir, sokakları, meydanları, okulları ve kiliseleri de içine alan bir yerleşme planı hazırlarlar. Bir gece yarısına yakın ellerinde planları ve malzemeleriyle yola çıkan binlerce insan saat 22 ve 24 arasında 1000 ev kurarlar. Polisin gece yarısı hareketi engellemesine rağmen 5000 kişi buraya yerleşmeyi başarır. Eğer 5000 kişi demektedir Hasan Fatih, resmi engellemeye rağmen planlarını çizdikleri bir banliyöye bir gecede yerleşebiliyorsa bu insanlar devletin biraz özendirmesiyle ne yapmazlar? Demokrasi için yeni bir mücadele, kentsel hareketler. Gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerde devletin konut sorununa yaklaşımı farklıdır. Batıda devlet, insanlara hiç değilse gelirlerini göz önüne alarak birer konut sağlamak gibi bir görevi olduğunu düşünürken, gelişmemiş ülkelerde devletin böyle bir sorunu yoktur. Konut sorunu özellikle yoksul kesimler için kendiliğinden çözümlenmektedir. Sosyal konut için ayrılacak milyarlar henüz harcama listesinde yoktur. Bu farklı ülkelerin insanların konut isteği, bu istekteki ölçütler de aynı değildir. Sosyal konut denen ve gerçekten üst üste yerleştirilmiş, steril sardalya kutularını andıran konut tipi, artık bahçeli ev hayal eden Batı insanı için yaşanmaz bir yer haline gelirken, herhalde gecekondularda yaşayanlar için bir düş olmayı sürdürmektedir. Batıda insanlar konut sorununda katılımdan söz ederken, doğuda insanlar belki anahtar teslim bir konutun hayalini kurmaktadırlar. Bir tarafta insanlar artık betona doyduklarını söylerken, öte yanda kimi belediye başkanları hala bunu gururla lakap edinebilmektedirler. Gelişmemiş ülkeler bu konuda, konut konusunda da gelişmiş ülkelerin izinden mi gideceklerdir? Gidebildiklerini varsayarsak belli bir dönemden sonra sıra onların da aynı soruları sorup sonra yine benzer çözümleri aramalarına mı gelecektir? Yoksa gelişmemiş ülke toplumları şimdiden kendi istek ve gereksinimlerini daha iyi tanıyıp konutunu ve kentini ona göre kurmaya ya da yönlendirmeye mi başlamalıdır? Eğer Le Corbusier gibi düşünmüyorsak bir Hintli ile bir Türk'ün, bir Fransızla bir Perulu'nun birçok şey gibi mekanla ilişkisi de farklıdır. Le Corbusier, sandıgâh için plan hazırlarken kendisine ülkesinin geleneklerini hatırlatan mimara, "Eğer siz makinaya, pantolona ve demokrasiye evet diyorsanız ne demek Hintli gelenekleri?" diyordu. Oysa biliyoruz ki demokrasi pantolonlu da olabilir, pantolonsuz da. Demokrasi, insanların kendilerine kabul ettirilmeye çalışılan ideal bir pantolon içinde ışıldayan kentte oturup ideal davranışları benimsemeleri değildir. Konumuzla ilgili olarak söylersek, demokrasinin varlığından ancak değişik istek ve gereksinimleri olan insanların bu istek ve gereksinimlerini tanıyıp geliştirebilecekleri, bunlar doğrultusunda konutlarını ve kentlerini biçimlendirebildikleri zaman söz edebiliriz. Mimar şehircinin bir Japon'u İngiliz bahçesinde dolaştırmak istemesi gibi, bir ülkedeki merkezi yerel iktidarların konut politikasını, kent planlamasını kendi zevkleri doğrultusunda yönlendirmek istemeleri de despotluktur. Chambard de Lowe'un dediği gibi, insanlar bir kenti doldurmak için değil, kentler insanları barındırmak için varsa, değişik kültürden insanlar oturacakları konutlar ve yaşayacakları kentler üzerinde söz sahibi olmalıdırlar. Kentliler istek ve gereksinimlerini tartışabilecekleri, bunların karşılanması için çözümler önerebilecekleri bir ortamı bulduklarında, belki daha işin başından sosyal konutları istemeyecek, ulaşım, dinlenme, kültür, sağlık, eğitim ve benzeri sorunlarının çözümü için hayat biçimlerine çok daha uygun ve pratik çözümler bulabileceklerdir. Demokratik şehirciliğin savunucularından Christopher Alexander'ın belirttiği gibi, bir yapıyı kullanacak olanların neye gereksinimleri olduğunu herkesten iyi bildikleri gibi, bir kentte yaşayacak olanlar da kendilerinin bir uzantısı olacak kentin nasıl olması gerektiği, eğer bunu düşünmek, tartışmak, denemek imkanını bulabilirlerse, sorusuna en iyi cevabı verecek olanlardır. Demokratik bir toplum, ancak yurttaşların katılımlarıyla oluştuğu gibi, böyle bir toplumun kentleri de yine onların katılımlarıyla kurulabilir. Şehircilikten, kent olgusundan söz ederken, katılım kavramını anmamak artık Batı toplumlarında imkansızdır. Sol ve sağ bütün politik kanatlar bu kavramı işe katmayan bir kent planlamasının, bir yerel yönetimin ömrünü tamamladığı konusunda hemen hemen aynı fikirdedir. Katılım kavramından bu farklı politik görüşlerin tamamen aynı şeyi anladığı tabii ki söylenemez. Fransa'da 1975'te devlet başkanı Giscard d'Estaing'in başbakanına yazdığı mektupta özendirilmesini istediği ya da yine aynı dönemin bakanlarından Guichard'ın demokrasinin oksijeni olarak nitelediği katılımla bir sosyalist partinin bu kavrama yüklediği anlam muhakkak ki farklıdır. Fakat solda olduğu gibi sağdaki partiler de bu kavramı kullanmadan edememektedir. Ayrıca çok önemli bir hususta sağ ve sol partiler dışında kalan grupların ve derneklerin katılımdan anladıklarının da sırasında farklı, çok farklı olduğudur. Katılımdan söz etmek, iktidarın paylaşılması, ortak yönetim, karşı iktidarlar, öz yönetim gibi başka kavramları da demokrasiden ne anlaşıldığı ölçüsünde beraberinde getirmektedir. Katılım kavramı konumuzla ilgili olarak söylersek, kentlilerin az ya da çok çevrelerinin kurulması ya da değişmesine katılmalarını ifade ettiğine göre, bu katılma bir ankete cevap vermekten bir işi başından sonuna üstlenmeye uzanan bir çeşitliliği kapsar. Tutucu politik partiler, yurttaşların kentin biçimlenmesine katılımlarını demokrasinin oksijeni olarak niteleseler de, onlar için oyunun kurallarını bozmamak, yetkileri paylaşmamak ve sonuçta katılım ilkesini bir danışma mekanizması olmakla sınırlamak önce gelmektedir. Oysa geniş kitlelerin çalıştıkları yerlerde verdikleri mücadele olduğu gibi, yaşadıkları kentle ilgili mücadelelerinde de yanında olması gereken sol partiler, katılım ilkesini daha demokratik bir toplumun vazgeçilmez bir ögesi olarak kabul etmek zorundadır. Fakat burada üzerinde önemli durulması gereken bir husus, sol partilerin kentsel hareketleri kendileriyle bütünleşecek hareketler olarak görme eğilimleridir. Kentsel hareketler kenti biçimlendirerek doğrudan kentlilerin günlük hayatını belirleyen politikalara karşı çıktığından muhakkak ki politiktir. Fakat politikayla olan ilişkileri onları kendilerini politik mücadelenin baş aktörü olarak sunan partilerle bütünleşmeye, kendilerine özgü mücadele alanlarını terk etmeye götürmemelidir. Sola daha yakın olan bu hareketler, sol yerel yönetimler ya da merkezi yönetimler karşısında da karşı iktidarlar oluşturabildikleri takdirde kente ilişkin bir demokratikleşmeyi sürdürebilirler. Kendilerine konutu, ulaşımı, sağlığı, eğitimi, tüketimi, kültürel hayatı konu alan kentsel hareketler, bu alanlarda karşı iktidarlar oluşturarak kentlilerin dışında belirlenen kentsel politikalar karşısında katılım ilkesinden hareketle demokratikleşmeyi savunmaktadır. Bu karşı iktidarlar, vekalet üzerine kurulu demokrasi anlayışını katılım demokrasisi ile zenginleştirmek istemektedir. Günümüzde çoğulcu demokrasi ancak bu karşı iktidarların işe katılmasıyla gerçek anlamını bulabilir. Vekalet üzerine kurulu demokrasi, bugün kabaca Batı demokrasisi olarak adlandırdığımız ve yurttaşların belli bir süre için istedikleri kimselere belli yetkileri vermeleri sağlanan büyük bir politik kazanımdır. Fakat bu demokraside yurttaşlar seçimden seçime etkin, iki seçim arası daha çok edilgindir. Oysa katılım demokrasisi, yetki verenlerin, yetkili kılınanların karar alma ve uygulama sürecinde de orada olmalarına imkan verir. Bu demokrasi anlayışında karşı iktidarlar konumuzla ilgili olarak özellikle yerel yönetimler karşısında sürekli olarak baskı merkezleri oluşturup sırasında belli işlerin yönetimini doğrudan üstlenirler. Politik partiler aracılığıyla işleyen vekalet üzerine kurulu demokrasi, demokrasinin genel çerçevesini oluşturuyorsa, dernekler aracılığıyla işleyen katılım demokrasisi de yurttaşların her zaman etkin olmalarını ve ulusal iradenin gerçekleşmesini gerçekten mümkün kılar. Günümüzde çoğulcu demokrasi ancak ikisine de yer veren, ikisinin de yaşandığı toplumlar için söz konusudur. Bunlardan birincisi öbürünü dışladığı ya da katılım demokrasisi vekalet üzerine kurulu demokrasinin yerine geçmek istediğinde demokrasi önüne bir takım takılar almak zorunda kalır. Yugoslavya örneğinde olduğu gibi katılım ilkesinin en gelişmiş biçimini, öz yönetimi uyguladığını ileri sürüp aynı zamanda klasik demokrasi ilkelerinin aşılmış olduğunu varsaymak ortaya demokratikleşme konusunda hiç de inandırıcı olmayan bir tablo çıkarır. Kentsel hareketler Batı'da özellikle 60'lı yıllardan itibaren geleneksel politik ve sendikal mücadelelerin yanı sıra gelişerek Manuel Castells'in belirttiği gibi geniş kitlelerin bilinçlenmesi için çok önemli bir aracı doğrudan demokrasinin, katılım demokrasisinin okulu olma yoluna girmiştir. Yurttaşlar seçimden seçime kullandıkları seçme haklarının ve iş yerlerinde işleriyle ilgili olarak verdikleri mücadelelerin yanı sıra günlük hayatlarında karşılaştıkları bütün sorunları tartışmak ve çözmek amacıyla binlerce dernek için bir araya gelmişlerdir. Bu dernekler İtalya'da görüldüğü gibi sırasında sendikalarla da işbirliği yaparak yüz binlerce insanı konut, ulaşım, aydınlanma, ısınma ve benzeri sorunlarının çözümü için ortak mücadeleye sokmuştur. Kentlerdeki boş konutlara açıktaki aileler yerleştirilmiş, elektrik, telefon, gaz, ulaşım fiyatlarına yapılan zamlara karşı kendin indirim yap uygulamalarıyla karşı çıkılmıştır. 1976'da İtalya'da 500 bin aile telefon faturalarını kurmuş oldukları mahalle komiteleri aracılığıyla eski tarifeden ödemekteydi. İtalya'da 50 bin, Londra'da 30 bin boş konut açıktaki ailelerce işgal edilmişti. İtalya'da birçok kentte yerel yönetimin sola geçmesinde bu kentsel hareketlerin rolü büyüktü. Bologna'da yenileme çalışmalarını tartışan ve gerekli değişikliklerle onaylayan komünist belediyenin de desteklediği mahalle komiteleriydi. Brüksel'de, Amsterdam'da yerel yönetimler kentlilerin oluşturdukları yüzlerce komiteyle işbirliği yapmadan edememektedir. Fransa'da, Kanada'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Güney Amerika ülkelerinde kentliler kentlerinde kendilerini ilgilendiren her konuda kendilerinin dışında alınan kararlarla yürütülmek istenen düzenlemelere her gün daha fazla genişleyen hareketleriyle karşı çıkmaktadırlar. Yurttaşlık seçimden seçime sandık başına gitmek olarak değerlendirilmediği gibi iş yerinde verilen mücadele ile de yetinilmemektedir. Merkezi ya da yerel iktidarlar karşısındaki sivil toplum savunucuları diyebileceğimiz bu hareketler konuttan sağlığa, tüketimden eğitime, günlük hayatta karşılaşılan her sorunun tepede değil aşağıda kentlilerle birlikte tartışılıp planlanmasını istemektedir. Bir kentin metrosu onlarsız düşünülemez. Zürih metrosu halk oylaması sonucu geri çekilmişti. Onlarsız kentin yenilenmesi yapılamaz. Onlarsız yol, köprü kurulamaz. Onlarsız sağlığa, eğitime, kültüre ilişkin yatırımlara karar verilemez. Onlarsız toplu konutlar tasarlanamaz. Kira ile ilgili yasalar çıkartılamaz. Kentliler işe karışmadan hiçbir yerel yönetim kentlilere ideal bir kent vaat edemez. kentsel hareketlerin ortaya koyduğu bir gerçek de kentsel hayatın belediye sosyalizmi olarak adlandırılan yüzyılımızın başındaki bir takım uygulamalarla da gerçek anlamını bulamayacağıdır. Hiçbir sol yerel yönetimde otonom kentsel hareketleri tanımadan, asıl yaratıcı ve belirleyici gücü onlarda bulmadan farklı bir kent kuramaz. Birçok sosyolog, şehirciliğin kentsel hayatın demokratizasyonu yönünde kentliler, teknisyenler ve seçilmiş yöneticiler arasında gerçekleşecek bir işbirliğini zorunlu görmektedir. Fakat bu üçlü içinde asıl rol birincilere düşmektedir. Ancak kentli yurttaşlar, kentin gerçek sahipleri, herkesten iyi bildikleri gereksinim ve isteklerini belirleyip zenginleştirerek merkezi ve yerel yönetimler karşısına çıkabilirlerse kendi hayat biçimlerinin ve kültürlerinin uzantısı bir kente sahip olabilirler. Kentlilerin bu demokratik deneylerle kentlerine sahip çıkmaları demokrasiye, yani Yona Friedman'ın bir kitabının başlığını hatırlayarak söyleyecek olursak, başkaları arasında ne şef ne de köle olmadan yaşayabilecekleri bir toplumu savunmalarıdır. Kitabın sonu.